Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Bakara suresinin 40 ila 43. ayetlerini İranlı karilerden Ali Perhiskar'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل تُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey İsrail oğulları! Size bağışladığım nimetimi anın ve ahdime bağlı kalın ki ben de ahdinize bağlı kalayım ve yalnızca benden korkun. Yanınızda olan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğimde Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin ilki siz olmayın ve ayetlerimi de az bir değer karşılığında değişmeyin ve yalnızca benden korkun. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın. Zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 23 Behmen 1399, Hicri Kameri 28 Cemadiyusani 1442 ve Miladi Takvimle 11 Şubat 2021 Çarşamba, Perşembe. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamini, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumları ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, İmam Hümeyni Mektebi'nde, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler, biyolojik tehditler, ülkelerin ve uluslararası kuruluşların sorumluluğu ve yaşam anahtarlarını dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Yargı Kurumu Başkanı İbrahim Reis'i Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile ikili ilişkileri görüştü. Galibaf, İran ve Rusya'nın 20 ve 50 yıllık işbirliği düşüncesinde olduğunu bildirdi. Erakçı, Amerikan yaptırımları tamamen kaldırıldığında İran yükümlülüklerine geri döner dedi. İran Dışişleri Bakanı Zarif, 42 yıl geçti ve biz hala güçlü bir şekilde ayaktayız dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kabil'deki saldırıları kınadı. Filistinli bir genç Siyonist rejimin en büyük üssünden mühimmat ele geçirdi. Şimdi haberler.
İran Yargı Kurumu Başkanı İbrahim Reisi ve Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, ikili ilişkilerin genişletilmesi gereğini vurguladı. İbrahim Reisi, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile dün yaptığı görüşmede, İran ve Irak halkları arasındaki bağ inançlara dayanmaktadır. İki ülkenin inançları ve medeniyetlerinden kaynaklanan bu özelliklerinden dolayı da iki ülke arasında ilişkiler düşmanların istememelerine rağmen gelişmektedir dedi. Amerika ve müttefiklerinin tarihi boyunca hiçbir milleti mutlu etmediğini söyleyen Reisi şöyle dedi. İslam İnkılabı rehberi bu zamana kadar defalarca biz güçlü, bağımsız, dirençli, müreffeh, özgür, abad bir Irak düşünüyoruz. Elbette refah ve sosyal adaleti halkı için isteyen ve kendi ayakları üzerinde durabilen ve böyle bir Irak her zaman bizim tarafımızdan desteklenecektir. İran Yargı Kurumu Başkanı ayrıca şehitler Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis suikastına ilişkin yasal kovuşturmanın hızlandırılması gerektiğini vurgulayarak, bu iki şehit Amerika Birleşik Devletleri tarafından terörle mücadelede şehit olan kahramanlardır dedi. Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih de İran ile Irak arasındaki tarihi ve köklü ilişkilere değinerek bağımsız ve egemen bir Irak, İran için müttefik ve destek olabilir dedi. Irak Cumhurbaşkanı ayrıca iki ülke arasındaki hukuki meselelerin iyi koşullarda ilerleyebilmesi için Irak yargısının İran ile işbirliği yaptığını söyleyerek ülkesinin İran ile hukuki ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.
İran Yargı Kurumu Başkanı İbrahim Reisi, İran, Irak ve bölgede mevcut güvenin şehitlerin kanına borçlu olduğunu bildirdi. İran Yargı Kurumu Başkanı Seyit İbrahim Reisi dün Bağdat'taki İran Büyükelçiliğinde bir grup Iraklı şehit ailesiyle yaptığı görüşmede, "Bugün İslam Cumhuriyeti'nin sistemi Aşura Mektebi'nin devamıdır ve Siyonistler ve Amerikalılar ile suç, yolsuzluk ve cinayet işleyenlerde Aşura sahnesindeki Yezidilerin ve caniler gibidirler," dedi. İran Yargı Kurumu Başkanı, şehitlerin belirli bir zamana, yere veya iklime ait olmadıklarına, aksine İslam ümmetine ve insanlık dünyasına ait olduğuna işaretle tüm şehitlerin birliğinin tezahürü şehit Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'tir ki onların kanları İslam vahdetine vesile olmaktadır, dedi. İran Yargı Kurumu Başkanı, Amerikan gücünün gerilediğini de belirterek İslami İran'ın artan gücü ve konumu şehitlerin kanının bereketinden gelmektedir, dedi.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı, İran ve Rusya'nın 20 ve 50 yıllık uzun vadeli bir işbirliğini düşündüğünü söyledi. İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bagır Galibaf, Rusya 24 kanalına verdiği röportajda Moskova ziyaretinde İran İslam İnkılabı rehberinin Rusya Devlet Başkanı mesajına ve önemine değinerek, Amerika yönetimindeki değişiklikler Tahran-Moskova ilişkilerini etkileyecek bir unsur ve gelişme değildir, dedi. Galibaf, dünya düzeninin bu kritik aşamasında İran ile Rusya arasında stratejik düzeyde işbirliğinin her iki ülkenin konumunu iyileştireceğini belirterek, İran ve Rusya arasında stratejik işbirliği Suriye'deki gelişmelerle başladı ve bu da bölgede terörizmin ortadan kalkmasına neden oldu ve bu işbirlikleri başka alanlarda da geliştirilebilir, dedi. İran İslami Şura Meclisi Başkanı, Amerika hükümetinin birkaç yıldır yerine getirmediği taahhütleri yerine getirmek için ön şart belirleme hakkına sahip olmadığını da vurgulayarak şöyle söyledi. Amerika ilk önce yükümlülüklerini herhangi bir ön koşul olmaksızın yerine getirmeli ve İran yaptırımların kaldırılmasında somut sonuçlarını görmelidir. Daha sonra yükümlülüklerini yerine getirecektir.
İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı, Amerika'nın İran için koşu şartlara tepki göstererek yeni Amerikan yönetiminin politikası nükleer anlaşmaya dönmekse, İran'a yönelik yaptırımları kesinlikle kaldırmalı ve ona tam bağlı kalmalı, dedi. Seyit Abbas Erakçı, Çin'in CGTN kanalına verdiği meçte, Amerikan Başkanı Biden'ın CBS ile yakın zamanda yaptığı röportajda Amerika'nın yaptırımları kaldırması için İran'ın nükleer faaliyetlerini durdurması şartı koşmasına temasla, Amerika ilk adımı atacak taraf olmalı, dedi. Seyit Abbas Erakçı, önceki Amerikan yönetimi nükleer anlaşmadan çekilmeye karar verdi. Müzakere masasından ayrıldı ve yeniden yaptırımlar uyguladı. Hatta İran'a karşı daha sert yaptırımlar uyguladılar. Her halükarda şimdiki Amerikan yönetimi nükleer anlaşmaya dönmeli, bu uluslararası anlaşmaya bağlı kalmalı, yaptırımları kaldırmalıdır, dedi. Yeni Amerikan yönetiminin İran'ın füze programı meselesini ve diğer bölgesel meselelerin nükleer anlaşmayla irtibatlandırmasına da temas eden Erakçı, İran İslam Cumhuriyeti böyle bir şeyi kabul etmiyor. Nükleer anlaşma sadece İran'ın nükleer programıyla ilgilidir, dedi. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı, maalesef nükleer anlaşma İran halkı için kötü bir deneyim haline geldi. Avrupa ve Amerika'nın vaatlerini yerine getirmediği kanıtlandı, ifadesini kullandı.
120 Cumhuriyetçi Milletvekili Biden'e yazdıkları mektupta Biden'den İran ile ilişki kurmamalarını ve nükleer anlaşmaya dönmemesini istedi. Newsweek'e göre Cumhuriyetçi Milletvekilleri Başkan Joe Biden'e yazdıkları mektupta nükleer anlaşmaya dönmek Amerika dış politikasında büyük bir yanlış yaklaşımın sonuçlarından çok daha tehlikeli hale gelen stratejik bir hata olacak, dedi. Mektuba göre 2015 yılı anlaşmasında İran'ın nükleer kısıtlamasının 2025'te kaldırılacağı gün batımları adı verilen maddeler yer alıyor ve anlaşma Tahran'ın balistik füze programını ve bölgesel etkisini içermiyor. Daha önce 50'den fazla Amerikalı milletvekili Biden'e İran'la nükleer anlaşmadan geri adım atmama ve İran'a karşı azami baskı politikası izlemeye çağıran bir mektup yazdı. Bazı Amerikalı diplomatlar ve eski askeri yetkililer Biden'e derhal nükleer anlaşmaya dönmesi ve İran ile herhangi bir ihtilaftan kaçınması yönünde çağrıda bulundular.
İran Dışişleri Bakanı İslam İnkılabı Zaferi'nin yıl dönümü vesilesiyle paylaştığı bir mesajda şöyle dedi: 42 yıl geçti ve biz hala güçlü bir şekilde ayaktayız. Muhammed Cevat Zarif dün İslam İnkılabı Zaferi'nin 42. yıl dönümü münasebetiyle ardı ardına 7 Amerikan Cumhurbaşkanı çöküş ve teslim arasında İran'ı seçim yapmaya zorlayabilecekleri efsanesi üzerine kumar oynadılar dedi. İran'da dün yani Hicri Şemsi takvime göre 22 Behmen 1399 ve miladi 10 Şubat 2021 İran İslam İnkılabı Zaferi'nin 42. yıl dönümüydü ve bu vesileyle de İran'ın dört bir yerinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. İran İslam İnkılabı 11 Şubat 1979'da İmam Hümeyni'nin liderliğinde zafere kavuşmuştu.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif attığı bir tweette, İran, Ukrayna yolcu uçağı kurbanları için adaleti tam olarak yerine getirmeye kararlıdır dedi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif dün attığı tweette, Ukrayna yolcu uçağının trajedisinden sonra ben ve diğer birçokları yabancı nüfuzu ve elektronik müdahalede dahil olmak üzere tüm ihtimallerin araştırılması gerektiğini vurguladık. Sonuç olarak insan hatası olarak tanındı dedi. Zarif, İran mağdurlar için tam adaleti sağlamaya kararlıdır dedi. 8 Ocak 2020'de Ukrayna Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı Tahran yakınlarında düştü. 167 yolcu ve 9 mürettebat öldü.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade dün Afganistan'ın başkenti Kabil kentinde meydana gelen bombalı saldırıları kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, Kabil'deki saldırıları kınarken çok sayıda Afgan vatandaşının ölümü ve yaralanmasına neden olan hadise sebebiyle Afganistan devleti ve halkına taziyelerini sundu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Afganistan'ın kaderi ve geleceğiyle ilgili tüm güçleri şiddetin artmasına ve sıradan insanların bu planlı şiddet dalgasına kurban gitmesine izin vermemeye çağırdı. Dün Afganistan'ın başkentinde meydana gelen 3 ayrı patlamada 4 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.
Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, İran Dışişleri Bakanı'nın üst düzey müşaviri Ali Asgar Hacı'yı kabulünde İran halkı ve devletine Suriye yönelik desteklerinden dolayı teşekkür etti. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, çarşamba günü İran'ın Şam'daki üst düzey dış politika müşaviri Ali Asgar Hacı ile görüşmesinde, ikili ilişkilerde elde edilen başarıların korunması, iki ülke arasında devam eden koordinasyon ve istişarelerin önemini ve Astana oturumlarına vurgu yaptı. Ali Asgar Hacı de İran'ın Astana süreci ve Cenevre'deki Anayasa Komitesi'nin 5. oturumuyla ilgili görüşlerini açıklarken, Anayasa Komitesi'nde Suriye'deki siyasi meselelerin çözümüne yönelik görüşmelerin önemli olduğunu söyledi. Söz konusu görüşmede ayrıca Suriye ile ikili ve çok taraflı ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi de ele alındı. Görüşmeye Suriye Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Dr. Hüseyin Şaban, Dışişleri ve Gurbetçiler Bakan Yardımcısı Dr. Beşar El Caferi, Cumhurbaşkanlığı Özel Danışmanı Luna El Şibil ve Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı Asya Dairesi Başkanı katıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bütün partilere ve siyasi gruplara yeni anayasanın hazırlanmasında çaba göstermeleri çağrısında bulundu. Erdoğan, partisinin meclisteki grup toplantısına yaptığı konuşmada tüm siyasi partilere, akademisyenlere, sivil toplum kuruluşlarına, üniversitelere ve medya mensuplarına yeni anayasa için çağrıda bulunarak, gelin hep birlikte yeni anayasa konusunda tekliflerimizi yıl içinde hazırlayalım ve tartışmaya başlayalım. Kimseyi dışarıda bırakmadan bunları milletimize paylaşalım ifadelerini kullandı. Daha önce bazı partiler, Erdoğan'ın yeni anayasa önerisine karşı çıkmışlardı. Erdoğan kısaca şöyle dedi: "Meclisi yeni ve tarihi bir görev daha bekliyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine çalışırken karşımıza hep anayasa meselesinin çıktığını gördük. Adalet Bakanlığımızca hazırlanan yargı reformu hazırlıklarında da buna şahit olduk. Attığımız her adımda meselenin yamalarla çözülemeyeceği gerçeğiyle karşılaştık. Bugün vesayetin gücünü kırmış, darbe niyetlerine mesajını açıkça vermiş bir Türkiye var. Yeni anayasayı konuşmak ve hazırlamak için şartlar gayet uygun."
Türkiye'de son 24 saatte 135.867 COVID-19 testi yapıldı. 8.642 kişinin testi pozitif çıktı. 95 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre ağır hasta sayısı 1308 oldu. 7903 kişinin COVID-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2.445.285'e yükseldi. Buna göre son 24 saatte 135.867 COVID-19 testi yapıldı. 8.642 kişinin testi pozitif çıktı. Son 24 saatte 7.903 kişinin COVID-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2.445.285'e yükseldi. Test sayısı 31.029.363'e ulaştı. Vaka sayısı 2.556.837, vefat sayısı 27.093, ağır hasta sayısı 1.308 oldu. Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatüre oranı %3,7, yatak doluluk oranı %47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı %59,7, ventilatör doluluk oranı %29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filasyon oranı ise %99,9 olarak kayda geçti.
Türkiye savaş uçakları Kuzey Irak'ta PKK mevzilerini bombaladılar. Türkiye Savunma Bakanlığı operasyonun dün sabah Kuzey Irak'ın dağlık Kare bölgesinde gerçekleştirildiğini bildirdi. Bu arada alınan son haberlere göre söz konusu saldırılarda Türkiye ordusundan 2 askerin öldüğü bildiriliyor. Bu arada dün PKK, KCK'nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonuyla Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanarak Türkiye'ye götürüldü. Türkiye'nin Kuzey Irak'taki PKK mevzilerine yönelik saldırıları devam ederken, Irak'ta yetkililer ve partiler saldırıları Irak'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne aykırı olarak defalarca kınamışlardır.
Suriye'deki güvenlik kaynakları çarşamba günü yaptıkları açıklamada Amerika güvenlik güçlerinin Suriye'den Irak'a IŞİD teröristlerini helikopterle taşıdığını bildirdiler. Muhabirimizin belirttiğine göre söz konusu kaynaklar, Amerikan güçlerinin IŞİD teröristlerini Suriye'den Irak'a naklederek bu ülkenin güvenliğini bozmaya çalıştığını işaret etti. Resmi raporlara göre Amerika, Suriye ve Irak'taki teröristlere defalarca yardım etti. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad daha önce Amerika Hava Kuvvetleri ve komutasındaki sözde uluslararası IŞİD karşıtı koalisyonun IŞİD terörist grubunun hava kuvveti haline geldiğini belirtmişti. Amerika ve müttefikleri hali hazırda Suriye hükümetinin izni olmadan terörist gruplarla yasa dışı bir şekilde mücadele etme bahanesiyle Suriye'de bulunuyorlar.
Siyonist medya kuruluşları genç bir Filistin tarafından Siyonist rejimin en büyük üssünden çok miktarda cephane çalındığını bildirdi. Siyonist medya kuruluşları dün gece Ennakab kabilesinden genç bir Filistin'in işgal altındaki Filistin'de F-35 savaş uçaklarının bulunduğu yere girmeye başardığını ve 20 bin mermiyi kendisiyle beraber götürdüğünü bildirdi. Siyonist medya bu soygunu bir başka büyük soygun olarak nitelendirdi ve bu olayların Siyonist rejimin üs ve askeri kışlalardaki tekrarlanmasının bu rejimin yetkililerini kaygılandırdığını bildirdi.
Beyaz Saray dün Suudi saldırgan koalisyonun Yemen'e yönelik saldırılarını kınamak yerine Yemenlilerin İHA saldırısını eleştirdi. Beyaz Saray, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Asir vilayetindeki Abha Havalimanı'na yapılan son Yemen İHA saldırısını kınayan açıklamasında Yemenlilerin savaşı uzatmaya çalıştığını iddia etti. Amerika Dışişleri Bakanlığı da dün Abha Havalimanı'nda işgalci Suudi düşman savaşçılarının hangarına düzenlenen Yemen saldırısını kınadı ve Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti aleyhine asılsız iddialarda bulundu. Yemen ordusu ve halk komiteleri Suudi Saldırı Koalisyonu'nun cinayetini misillemede bulunmak için dün Suudi Arabistan Abha Havalimanı'nın İHA'lı saldırı düzenledi. Söz konusu havalimanı Suudi Koalisyonu'nun Yemen'deki saldırısında kullanılan savaş uçakları için yakıt ikmali ve destek üssü olmasından ötürü ayrıca önemlidir.
Ve son haberimiz Twitter'ın finans müdürü Ned Segal kapatılan bir hesabın tekrar açılmasının mümkün olmadığını, bundan dolayı Trump'ın hesabının yasağının kalıcı olduğunu bildirdi. Twitter'ın finans müdürü, eski Amerikan Başkanı Trump'ın tekrar başkanlık koltuğuna oturması durumunda bile hesabına konulan yasağın devam edeceğini söyledi. Amerikan CNBC televizyonuna verdiği röportajda Trump'ın kapatılan Twitter hesabı hakkındaki soruyu cevaplandıran Ned Segal, bu yasağın kalıcı olduğunu bildirdi. Aykırı bir davranıştan ötürü platformdan çıkarıldığınızda eski veya mevcut bir kamu görevlisi de olsanız kurallarımız gereği tekrar gelmenize izin verilmez dedi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, İran Savunma Bakanı'nın Siyonistlerin son tehditlerine anlamlı tepkisi etrafında. İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, pazartesi günü Kazvin Eyaleti İdari Konseyi toplantısına katılarak, orada düzenlediği basın toplantısında İran'a yönelik tehditte İsrail'in sesi yüksektir fakat pratikte bir şey yapma gücü yoktur ifadelerine vurgu yaparak sözlerine şunları da ekledi. İsrail büyük ve geniş ağzı olan, bağıran, tehdit eden fakat küçük güç ve cüssesiyle İran'a karşı tehditlerini gerçekleştirme gücü olmayan bir hayvan gibidir. Savaş ve şiddet yanlılığı İsrail ordusunun çekirdeğini oluşturmaktadır. Gallup gibi batılı endüstrilerin verilerine göre dünyanın en büyük askeri bütçesi ilk olarak Amerika ve ardından Siyonist İsrail'e aittir. Ancak burada sorulması gereken önemli soru Amerika ve ırkçı İsrail'in tüm bu yıllarda neden İran'a saldırma cesareti gösterememeleridir. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine ise pazar günü Hava Kuvvetleri subaylarının İmam Hümeyni ile 19 Behmen 1357'deki beyatının yıl dönümünde hava gücü komutanlarıyla görüşmesinde bölgede başta Siyonist rejim olmak üzere Amerika'ya bağlı rejimlerin telaşlanması, paniklemesi ve son boş boğazlıklarının nedeninin onların Amerika'nın uluslararası çevrede ve içeriden zayıflamasından duydukları kaygı ve ıstıraptan olduğunu belirtti. Ayetullah Hamene'yi Amerika, Avrupa ve ortaklarının maksimum baskı siyasetinin uygulanması yönündeki ısrarlarının aynı yenilgiye uğramış siyasetlerin tekrarlanması olduğunu, günümüzde bu yenilginin diğer boyutlarının da aydınlandığını belirtti. Siyonist rejim makamlarının İran aleyhindeki tehditleri de bu çerçevede değerlendirilmelidir. Siyasi meseleler analisti Kasım İzzettin, İsrail'in İran ve direnç cephesi karşıtı girişimlerindeki başarısızlığı hususunda şöyle diyor. İsrail'in sahada direniş ile savaşta yenilgisi aslında Amerikalılar ve Batılıların İran ve direniş eksenine diz çöktürme yönündeki hesaplarının hatalı olduğunu gösterdi. İzzettin şöyle bir hatırlatmada da bulundu. İsrail'in savaştaki çıkmazı, Amerika'nın İran'a karşı savaştaki çıkmazıdır. Bunun sebebi İran'ın Amerika'nın bölgedeki üslerine ve çıkarlarına yönelik oluşturduğu tehdidin doğurduğu vahşet dengesidir. Tehditler karşısında İran silahlı kuvvetleri gerekli müdahale ve caydırıcı güce sahip olduklarını göstermiştir. İran Savunma Bakanı da belirttiği gibi, General Süleyman'ın şehadeti sırasında kimse bir ülkenin doğrudan Amerikan üssünü hedef alabileceğini düşünmemişti. Buna karşın Amerikan saldırgan güçlerine suç ve terör eylemine cevaben 8 Ocak 2020'de İslam İnkılabı devrim muhafızları Irak'ın El Anbar vilayetinde Amerikan Ayn el-Esad üssünü ondan fazla füzeyle hedef alarak darmadağın etti. Bugün İran İslam Cumhuriyeti'nin savunma gücü düşmanın İran'la askeri olarak karşı karşıya gelmeye cesaret edemeyeceğiz düzeydedir. Böylece düşmanlar sadece lafazanlık yapıp herhangi bir eylemde bulunmaktan çekinmektedirler. Kısa süre içerisinde ülkede 10 büyük kara, hava, deniz ve savunma tatbikatı yapılması ülkenin silahlı kuvvetlerinin yüksek hazırlık durumunu göstermektedir. Bu nedenle düşmanlar İran'ın askeri gücünün gerçekliğini hesaba katmalıdır. Aksi halde kesinlikle kendileri için çok pahalıya mal olacak, büyük bir hata yapacaklar. Bu açıdan İsrail'in İran'a yönelik tehditlerinde de iki boyutu var. İlk boyut, yeni bir konu olmayan Siyonist propagandası, abartma ve ortam oluşturmasıdır. Diğeri de çaresizlik sebebiyle oluşan sinirsel tepkiler, bölgede güç dengesinin değişmesinden dehşeti ve bölgede Amerikan askeri gücünün düşüşüdür. Bu iki bileşene ek olarak bir başka gerçeklik ise İran İslam Cumhuriyeti'nin tehditlere karşı caydırıcı ve karşılık vermedeki yadsınamaz gücüdür.
Tahran'dan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Griffiths'in İranlı makamlar ile görüşmesinin dört ana ekseni etrafında. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Tahran ziyareti sırasında İran İslam Cumhuriyeti makamları ile Yemen Savaşı hususunda görüştü. Griffiths, 8 Şubat günü İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçı ve de İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreter Yardımcısı Said İrevani ile Arabistan'ın Yemen'e karşı savaş konusunu görüştü. Görüşmelerin birkaç ekseni vardı. İlk eksen, Suudi Arabistan'ın Yemen karşıtı savaş ve de yaptırımların sona erdirilmesi zaruretidir. Arap dünyasının Batı Asya'daki en yoksul ülkesi olan Yemen'e yönelik 6 yıllık savaş, bu ülkede en büyük insani faciaya yol açmıştır. Öyle ki son dönemde Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken de yaşanan felaketi itiraf ederek savaşın durdurulmasını istedi. Martin Griffiths de yaptığı görüşmelerde acil önceliğin ateşkesin sağlanması ve uygulanan kısıtlamaların kaldırılması olduğunu, böylece insani yardımların ulaştırılması ve siyasi süreci işlemesi için zeminin hazırlanması olduğunu belirtti. Görüşmelerin bir diğer ekseni ise İran İslam Cumhuriyeti makamlarının Birleşmiş Milletler'in Yemen Savaşı'nı durdurmadaki başarısızlığına vurgu yapmasıdır. Birleşmiş Milletler Suudi Koalisyonu'nun Yemen karşıtı savaşında en önemli aktörlerden biri sayılır. Nitekim Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri özel temsilci atayarak bu rolünü sürdürmeye çalışıyor. Buna rağmen Birleşmiş Milletler hala Yemen savaşının durdurulması ve Yemen halkına yardım ulaştırmakta başarısız olmakla kalmadı, hatta Arabistan'ı çocuk hakları ihlalcileri listesine bile alamamıştır. Birleşmiş Milletler performansı her şeyden ziyade bu teşkilatın bağımsız hareket edemediğini ve hep süper güçlerin etkisi altında kaldığını bir kez daha gösterdi. Küresel güçler özellikle Amerika, Arabistan'ın Yemen Savaşı'ndaki en büyük hamillerindendir. Bu doğrultuda Said İrevani Griffiths ile görüşmesinde Birleşmiş Milletler'in Yemen krizinin çözümündeki zayıf, işlevsiz ve pasif rolüne değinerek etkin ve aktif bir şekilde Suudi Arabistan'ın Yemen'deki soykırımını durdurmakta rol oynaması gerektiğini, savaşın ve akan kanı durdurmasına vurgu yaptı. Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi'nin İran yetkilileriyle görüşmelerdeki üçüncü eksen, savaşın sona ermesi için Tahran'ın rol üstlenmesi talebiydi. Griffiths'in bu talebinin ana iki ana nedeni vardır. Bir yandan İran, Batı Asya'nın güçlerinden biriyken, diğer yandan Ensarullah ve müttefiklerinden oluşan Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'ni tanıması ve Yemen Ensarullah Hareketi ile yakın ilişkileri olmasıdır. Griffiths'in isteğine yanıt olarak Muhammed Cevat Zarif, savaşın zor koşulları ve Yemen halkına uygulanan ekonomik kuşatmaya dikkate alındığında Yemen krizinin çözüm için Tahran'ın Birleşmiş Milletler'in her türlü etkin rolüne destek vermeye hazır olduğunu açıkladı. Görüşmelerin dördüncü ekseni Amerika'nın Yemen'deki savaşı sona erdirmek için pratik eylemde bulunması zaruretidir. Amerika'nın Yemen Savaşı'nda Arabistan'ın en büyük destekçisi olduğuna dair birçok kanıt var. En son kanıt Pentagon sözcüsü John Kirby'nin ifadesidir. John Kirby, geçtiğimiz günlerde Amerika Başkanı Joe Biden'in talimatı ile Savunma Bakanlığı'nın Yemen Savaşı'nda Arabistan'a istihbarat, tavsiyeler ve taktik destek de dahil olmak üzere tüm sivil desteği askıya aldığını vurguladı. Bu arada yeni Amerika yönetimi Arabistan'ın Yemen'e karşı savaşına son verilmesi çağrısında bulundu. Ancak bunlar yeni Amerika yönetiminin görünüşteki tavrıdır. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Uluslararası Sekreter Yardımcısı ise Griffiths ile görüşmesinde medyatik açıklamalar Yemen'deki krizin çözümüne yardımcı olmayacak. Yeni Amerika yönetimi Trump yönetiminin geçmiş hatalarını telafi ederek samimiyetini kanıtlamak için pratik adımlar atmalıdır vurgusunda bulundu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 23 Behmen 1399, Hicri Kamer'e 28 Cemadülsani 1442 ve Miladi 11 Şubat 2021 Perşembe. Türkiye'ye önce bugün Hicri Şems'e 23 Behmen 1357'de İran İslam İnkılabı'na zaferlenen ilk günlerinde İnkılap Geçici Hükümeti çalışmalarına resmen başladı. Despot Şah rejiminin çökmesi ve İslam İnkılabı'nın şanlı zaferine rağmen halkçı gruplar Şah rejiminin son kalıntıları ile çatışma içindeydi. Halk kesimleri de İran'ın birçok kentinde önemli ve hassas merkezleri korumakla meşguldu. Üstelik bu işi yapacak bir teşekkül veya birimin kurulmasına ihtiyaç vardı. İmam Hümeyni'nin emri üzerine İran'da düzen ve güvenliğin sağlanması için de İslam İnkılabı Komitesi kuruldu. Yüz 40 yıl önce bugün Hicri Kamer'e 28 Cemadülsani 1302'de İran'ın önde gelen alim ve edip Mirza Muhammed bin Süleyman Tone Kavani vefat etti. Fıkıh dalında büyük yeteneği olan Tone Kavani, edebiyat ve şairlikte kendi döneminin önde gelen alimlerinden idi. Geses el-Ulema Tone Kavani tarafından kaleme alındı. O, bu kitapta kendinden önceki ulema ve önde gelen bilim adamlarının hayatlarını ele aldı. Tone Kavani'nin diğer eserleri arasında El-Fevaid fi Usuleddin adlı esere değinebiliriz. ...852 yıl önce bugün Hicri Kamer'e 28 Cemadülsani 590'da Müslüman alim ve Kur'an-ı Kerim karisi İmamul Kura lakaplı Ebul Kasım Şatibi Mısır'ın Kahire kentinde vefat etti. Hicri Kamer'e 538'de dünyaya gelen Şatibi kıraat ilminin yanı sıra Kur'an-ı Kerim tecvidi ve tefsiri hadis, nahiv, lügat ve diğer dini ilimlerinde kendi döneminin önde gelen alimlerdendi. Şatibi kör olmasına rağmen yüksek düzeyde zeka ve yeteneğe sahipti. Hadislerin çoğunu hıfz etmişti. Kaside Şatibi'ye Şatibi tarafından kaleme alındı. Bu kitap tecvid ile ilgili meseleleri içermektedir ve Mısır ve Hindistan'da defalarca yayınlanmıştır. ...31 yıl önce bugün 11 Şubat 1990'da Güney Afrika'daki ırkçılık karşıtı lideri Nelson Mandela 27 yıllık hapis hayatının ardından serbest bırakıldı. Mandela 1963'te ırkçılık yanlısı Pretoria rejimine karşı mücadele etme suçundan dolayı müebbet hapis cezasına mahkum edildi, ancak hapiste kaldığı süreçte direnmesi ülke halkının mücadeleleri ve dünya kamuoyunun baskıları neticesinde Güney Afrikalı siyahilerin de görkemli karşılaşması ile hapisten serbest bırakıldı. 1991'de Mandela ile ülkenin ırkçı rejim yetkilileri arasında apartheid rejiminin ortadan kaldırılması için mutabakat sağlandı ve 1994'te beyazlar ve siyahilerin katılımı ile çeşitli ırkların da yer aldığı ilk seçimler düzenlenmesi ardından Mandela Güney Afrika'nın ilk siyahi cumhurbaşkanı olarak seçildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni Mektebi'nde.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın 40. Zafer Yıl Dönümü dolayısıyla hazırladığımız İmam Hümeyni Mektebi'nde başlıklı sohbetimizin 101. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu programda İmam Hümeyni'nin kişiliğini ve siyerini sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Bugünkü sohbetimizde İmam Hümeyni'nin Ayetullah Burucerdi'nin dini önderliği hakkındaki görüş ve düşüncelerini ele almak istiyoruz.
Hatırlanacağı üzere geçen birkaç bölümde İmam Hümeyni'nin talebelere tavsiyeleri ve başta taklit mercileri olmak üzere ulemaya saygı göstermelerine ve nefsin tehzibine ve ilim öğrenmeye özen göstermelerine vurgu yaptığından söz ettik. Şimdi bu bölümde ve önümüzdeki birkaç bölümde İmam Hümeyni'nin talebelik çağında ve özellikle Ayetullah Burucerdi'nin dini önderliği döneminde nasıl davrandığını gözden geçirmek istiyoruz.
O dönemde Ayetullah Burucerdi hakkında Kum'da dini ilimler merkezlerinin kurucularından olması yüzünden ulema ve halk arasında taklit merci olması konusunda görüş birliği hakimdi. İmam Hümeyni de Ayetullah Burucerdi'ye yüksek ilmi derecesi ve faziletleri yüzünden büyük saygı duyardı. Nitekim imamın Ayetullah Burucerdi'ye karşı tutumu ve davranışları dini talebelerin arasında ünlüydü.
Ayetullah Burucerdi, Şia Müslümanların büyük alimlerinden Ahund Horasani'nin talebelerinden biriydi ve Kum Dini İlimler Merkezi'nin kurucusu Abdülkerim Haeri Yazdi'nin vefatından sonra o günlerin 3 taklit mercinin daveti üzerine Kum kentine geldi ve Kum Dini İlimler Merkezi'nin başkanlığını üstlendi. Ayetullah Burujerdi, Ayetullah Seyyid Ebul Hasan İsfahani'den sonra Şia Müslümanların en önemli takdir merciydi ve Hicri Şemsi 1330'lu yıllardan Şia Müslümanların büyük taklit merci sayılırdı.
Ayetullah Burujerdi, Kum Dini İlimler Merkezi'nin geliştirilmesinde çok önemli rol ifa etti ve bu merkezin başkanlığını yürüttüğü yıllarda talebe sayısında büyük artış yaşandı. Ayetullah Burujerdi, İslami mezheplerin yakınlaşması için de büyük çaba harcadı ve bu önemli konunun gerçekleşmesi için Mısır'da Darul Takribe'ye üye olmak üzere bir temsilci gönderdi. El-Eser Şeyhi Şiltut'un Şia fıkhının ehli sünnet tarafından tanınması yönündeki ünlü fetvası da Ayetullah Burujerdi'nin faaliyetlerinin sonucuydu. İran içinde ve yurt dışında birçok bölgeye din adamı göndermek, ilmi ve dini merkezleri kurmak, cami ve okul inşa etmek İran'ın ilkokul döneminde din dersinin müfredatta yer almasını talep etmek, Ayetullah Burujerdi'nin dini ve sosyal alanlarda bazı önemli çalışmalarıydı.
Ayetullah Burujerdi'nin Kum Dini İlimler Merkezi'ne gelmesi, bu merkezin gelişmesinde büyük etkisi oldu. Ayetullah Burujerdi'nin Kum'a davet edilmesinde ise İmam Hümeyni'nin rolü çok büyüktü. Ayetullah Seyyid Hasan Bedla, İmam Hümeyni'nin Ayetullah Burujerdi'nin Kum'a gelmesinde ifa ettiği rolü hakkında şöyle diyor. Ayetullah Burujerdi hastalığı yüzünden Burujer'den Rey şehrine gelip hastaneye yatırıldığı günlerde imam defalarca onu ziyarete gitti ve Ayetullah Burujerdi'den Kum kentine gelmesini ve buraya yerleşmesini istedi. İmam bu bağlamda şöyle diyordu. Ayetullah Burujerdi'nin Kum'a gelmesiyle birlikte dini ilimler merkezi çok sayıda taklit merci ve taraftarları arasındaki ihtilaflar kurtulmuş oldu.
İmamın oğlu Hüccetü'l-İslam Ahmet Hümeyni de babasının Ayetullah Burujerdi'yi Kum'a getirme sürecinde ifa ettiği rolünü şöyle anlatıyor. İmam Ayetullah Hayri vefat ettikten sonra dini ilimler merkezinin bekası için zaruri gördüğü konulardan biri onunla ilmi ve ahlaki faziletler bakımından aynı seviyede olan Ayetullah Burujerdi'nin Kum'a gelmesiydi. Dolayısıyla İmam Ayetullah Burujerdi'nin Kum'a gelmesi için geniş çapta çaba harcamaya başladı ve merhum Ayetullah Burujerdi ameliyat için Rey kentinin Firuzabadi Hastanesi'ne geldiğinde annemin anlattığına göre imam bazen ülke genelinde ulemadan el yazısı 50-60 mektup alarak Ayetullah Burujerdi'den Kum'a teşrif etmesini istiyordu ve sonunda başta imam olmak üzere ulemanın çabaları sonuç verdi. Merhum Ayetullah Burujerdi Kum'da ikamet etmeye razı oldu.
İmam Hümeyni Ayetullah Burujerdi'ye büyük saygı duyardı ve bu yüzden derslerine katılırdı. Oysa imamın kendisi o günlerde ilmi açıdan yüksek mertebedeydi ve düzenlediği ders celseleri talebelerden dolup taşıyordu. Ayetullah Muhammed Vaizzade Horasani bu konuda şöyle diyor. İmam kendi dersi bitince talebeleriyle birlikte Şia dünyasının büyük taklit merci Ayetullah Burujerdi'nin dersine geliyordu. Oysa imam fıkıh ve usul derslerinde 400 ila 500 talebeye bir arada ders veriyordu.
Aslında İmam Hümeyni'nin Ayetullah Burujerdi'nin derslerine katılması daha çok bu büyük alime saygı gösterme çerçevesindeydi. Bu konuda Ayetullah Şehit Şeyh Fadlullah Mahallati şöyle diyor. İmam bizzat Ayetullah Burujerdi'nin derslerine katılırdı ve ben imamı akşam saatlerinde medresede görüyordum. Bence imamın bu hareketi Ayetullah Burujerdi'nin derslerine ihtiyaç duymaktan ziyade ona saygı göstermek içindi.
Hüccetül İslam Ali Penah Eştehardi de İmam Humeyni'nin Ayetullah Burucerdi'ye saygı duyduğu konusunda şöyle anlatıyor. İmam yıllarca Ayetullah Burucerdi'nin fıkıh ve usul derslerine katıldı ve bir talebenin hocasına duyduğu saygıdan çok daha fazlasını duyuyordu. Bazen Ayetullah Burucerdi eve yaya giderdi. O sıralarda İmam Ayetullah Burucerdi'ye evine kadar eşlik ederdi.
İmam Hümeyni'nin Ayetullah Burucerdi'yi kuma getirme çabasının bir başka amacı din alimlerinin elini İran'a hakim olan siyasi despot rejime karşı güçlendirmekti. İmama göre Ayetullah Burucerdi ilmi makamının yanı sıra zalim rejimin halka yönelik zulmünü hafifletebilecek iradeye ve ulemanın toplumun bağımsız ve medeni kurumlarından biri olarak İran'a hakim olan despot siyasi rejime karşı takviye edebilecek güce sahipti.
Ayetullah Şehit Şeyh Fazlullah Mahallati bu bağlamda bir anıyı şöyle paylaşıyor. Ayetullah Burucerdi'nin rehletinden sonra ben bir hafta imamın hizmetindeydim. İmam şöyle anlatıyordu. Ben Ayetullah Burucerdi'nin kuma gelmesi konusunda ısrarcıydım. Sebebi de Ayetullah Burucerdi'den önce Ayetullah Hansari, Ayetullah Hüccet ve Ayetullah Sadr gibi bazı ulemaydı. Ama din adamlarını temsil edebilecek güçlü bir alim yoktu. Üstelik Ayetullah Burucerdi'nin herkesçe benimseniyor olma özelliği başkalarında yoktu. Ayetullah Burucerdi rejim yetkililerine karşı durabilecek güce sahipti. Bir gün Bahtiyar gelmişti. Oturumda ulema aynı sırada oturmuştu. Bahtiyar bir basamakta oturup bacağını uzattı. Merhum Ayetullah Burucerdi ona, ulemanın huzurunda edepli otur dedi. Oysa diğer ulemada böyle bir psikoloji yoktu. Ben de merhum Ayetullah Burucerdi'de böyle bir psikoloji olduğundan onun İslami hükümet kurulması için gücünü kullanmasını ve rejimi bastırmayı veya en azından kontrol altına almayı istiyordu.
İmam Hümeyni'nin Ayetullah Burucerdi'nin siyasi rejime karşı pasif ve sessiz kalmama özelliğini yıllar öncesinden ve Ayetullah Seyyid Ebu'l-Hasan İsfahani'nin dini önderliği döneminden biliyordu. Hüccetülislam Mesih Burucerdi bu konuda şöyle diyor. Ayetullah Sultani anlatıyordu. Ayetullah Seyyid Ebu'l-Hasan İsfahani'nin dini önderliği döneminde Ayetullah Burucerdi Burucerdi kentindeydi. Bazen imam Ayetullah Burucerdi'nin haberini alıyor, hal hatır soruyor ve nasıl biri olduğunu öğrenmek istiyordu. Ben de imama şöyle demiştim. Ayetullah Burucerdi hükümet adamlarının sözünü dinlemez. Özerktir. İmam da aferin. Molla dediğin böyle olmalı demişti.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın 40. Zafer Yıl Dönümü dolayısıyla hazırladığımız İmam Hümeyni Mektebi'nde başlıklı sohbetimizin 101. bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız.
Birçokların eserleri hem İran'da ve hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana, Nizami Gencevi, Şeyh Şahabettin Suhreverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nasreddin Tusi sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir.
Geçen bölümde İran'ın Safevi döneminin ünlü büyük İranlı şairi ve Hintçe tarzın öncülerinden Ebu Talib Kelim Kaşani'den söz etmiştik. Ve dedik ki Kelim Kaşani'nin ister yaşadığı dönemde ve ister ondan sonraki tuhaf ünü özel yaşamının unutulmasına sebebiyet verdi. Nitekim tezkire yazarları da nerede Kelim Kaşani'den söz ettiyse şairin acayip ünü yüzünden yaşamının detaylarına hiç değinmedi. Bazıları onu Hemedan doğumlu ve Kaşan'da büyümüş olarak bilir. Bazıları tam tersine Kaşan'da doğup Hemedan'da büyüdüğünü savunur. Şairin divanını tahsih eden Petro Beyzai ise bu tartışma şairin çağında da gündemde olduğunu ve kendisinin nereli olduğunun bilinmemesi üzerinde ısrarcı olduğu anlaşıldığını belirtiyor.
Geçen bölümde belirtildiği üzere Kelim Kaşani bir rubai sayesinde Hindistan Kralı Şah Cihan'ın sarayına girmeyi başardı. Kelim Kaşani, Ruhul Emin lakaplı arkadaşı Mir Cümle Şehristani'nin yardımı ile Hindistan'ın Gurkaniler Hanedanı'nın en büyük kralı Şah Cihan Sarayı'nda baş şair makamına kavuştu ve ömrünün sonuna kadar da bu mevkiini korudu. Kelim Kaşani Kameri 1061 yılında Hindistan'ın Kaşmir yöresinde hayata gözlerini yumdu ve orada toprağa verildi. Kelim Kaşani'nin mezarı Srinagar'da Kaşmir Mezarları adlı ile bilinen bir yerde bulunuyor.
Kelam uzmanları ve edebiyat eleştirmenleri Kelim Kaşani'den ünlü Hintçe tarzının başını ve Sahip Tebrizi ile aynı düzeyde yer alan bir şair olarak değerlendiriyor ve kullandığı saf dili ve duru tabirleri her türlü müptezellikten uzak olmakla beraber halkın konuştuğu dile yakın bir dil ve şeffaf bir beyan sahibi olarak takdirle karşılıyor. Hindistan'dan Talibai Kelim lakabı ile ün yapan Kelim Kaşani'den 15 bin beyt şiire rağmen yarım kalan bir şahname ve şiir divanı geride kalmıştır. Kelim Kaşani'nin şiir divanı gazel, kaside, mesnevi ve rubai olmak üzere yaklaşık 10 bin beyt şiiri içermektedir.
Kelim Kaşani'nin eserlerine bakıldığında şairin her türlü şiirde gücünü denediği fakat en çok gazel yazmakta maharet sahibi olduğu anlaşılıyor. Kelim Kaşani Mesnevi yazarken de sade ve her türlü zorluktan uzak bir dil kullanıyor. Şair Hindistan'a giden ve Fars dilinde şiir yazan ve oradaki yaşam tarzından etkilenen diğer İranlı şairlere nazaran daha çok oradaki hayattan etkilendiği anlaşılıyor. Nitekim bu etkinin izlerini şiir divanında kullandığı Hintçe sözcüklerle ortaya koyduğu anlaşılıyor.
Kerim Kaşani aynı sade dili kasidelerinde de kullanmış fakat biraz önce de belirtildiği üzere en çok gazel yazmaya ilgi göstermiştir. Nitekim ünü de en çok gazellerinden kaynaklanır. Şair gazellerinde sade ve akıcı aynı zamanda sağlam bir dil kullanırken genellikle yeni ve güzel manaları kullanmıştır. Kerim Kaşani'nin yazdığı şiirlerin içeriği ise her şeyden ziyade şairin sosyal düşünceleri ve hikmetinden kaynaklanmıştır. Nitekim gazellerinde yeni manaları kullanması ve renkli hayallerine yer vermesi de şiirlerine ayrı bir güzellik kazandırmıştır. Şairin gazel dilinde yazdığı şiirlerinde masallara ve günlük yaşamda kullanılan tabirlere yer vermesi sözüne özel bir seçkinlik kazandıran bir başka özelliğidir.
Kelim Kaşani Hintçe tarzın öncülerinden sayılır. Hintçe tarzı üzerinde araştırma yapan edebiyat uzmanlarına göre Kelim Kaşani şiirlerini yazarken ortaya koyduğu yenilik bu tarzın temellerini oluşturmuştur. Zengin hayal gücü, ince bakışı ve detaylara odaklanması, yeni manaları bulmak ve eşyalara kişilik kazandırması ve şairane ve güzel görüntüleri sade ve akıcı bir dille yaratması Kelim Kaşani'nin yazdığı şiirlerin özellikleridir. Ve kendisinden sonra Safevi döneminin şairlerinin şiirlerinde ve bu tarzı izleyen şairlerin eserlerinde göze çarpmaktadır.
Kelim Kaşani ile çağdaş olan ve Kaşani'den sonra yaşayan tezkire yazarları eserlerinde türlü şekillerde bu büyük şairden söz etmiş, bol vasıflar ve teşbihlerle şairin eserlerine ve şiir tarzına yer vermiştir. Rıza Kulihan Hidayet ve Azer Bikleri gibi bazı tezkire yazarları ise sadece şairin adına değinmekle yetinmiştir. Araştırmacılar bu tezkirelerden Kelim Kaşani'nin yaşadığı dönemde şairin ve Hintçe tarzının hakkında farklı yorumların gündemde olduğunu anlamanın mümkün olduğunu belirtiyor. Şah Cihanname yazarı ise şöyle diyor: Kelim'in sözleri aklı kandıran ve yüreği okşayan sözlerdir. Kelim zevkini güzel manalarla bütünleştirerek okullarına sunmuştur.
Kelim Kaşani'ye manaları yaratan anlamına gelen Hallakul Maani lakabı da verildiği anlaşılıyor. Uzmanlar ve araştırmacılar şairin bu lakabı hak ettiğini, çünkü şiirlerine bakıldığında yaratıcı bir zihni olduğu anlaşıldığını kaydediyor. Kelim Kaşani hatta birçok işin erbabına göre şairane olmayan konulardan herkesi hayrete düşüren şairane bir görüntü yaratıyor. Şairin ince bakışı ve manaları yaratma yeteneği muhatabını hayrete düşürüyor. Öyle ki şairin yazdığı şiirleri ikinci ve hatta kaçıncı kez okumaktan başka bir çare bulamıyor.
Thank you.
Kelim kavşanının manaları yaratmak ve konudan görüntü sunmak da gücü, bazen okulları şairin hayal gücünün sonu olmadığını düşünecek kadar fazla olduğu anlaşılıyor. Örneğin şair Ecel Kuşu adlı şiirinde yakalandığı su çiçeği hastalığından söz ediyor ve her beytte bu hastalıktan ayrı bir görüntü sunuyor. Şair bir yerde su çiçeğini vücuduna serpilmiş ve ölüm kuşu onları yemek üzere üzerine konan yeme benzetiyor. Ve bir başka beytte de bu kez bu hastalığın izlerini bir hasada yol bulan ve ilerleyen karıncalara benzetiyor.
Teorik felsefi zihniyet, Kelim Kaşani'nin yazdığı şiirlerde göze çarpan bir başka özelliktir. Kelim Kaşani felsefi zihniyete ve derin ve geniş düşünceye sahip olan bir şairdir. Şairin başta gazelleri olmak üzere tüm şiirlerinde felsefi sorular göze çarpıyor. Gerçek Safevi döneminin yeni yeni şekillenen sosyal ve siyasi ilişkilerin niteliğine bakıldığında bu zihniyet o dönemin çoğu şairlerinde göze çarpıyor. Ama bu arada Kelim Kaşani yaşamdan telakkisi başkalarına kıyasla daha çok onu etkiliyor.
Bu arada Kelim Kaşani'nin şiirlerinde var olan onca olumlu özelliğe karşın bu şiirlerde bazı olumsuz yönlerde göze çarpıyor. Mana ve görüntü arasında çelişki Kelim Kaşani'nin bazı şiirlerinde göze çarpan durumlardan biridir. Görünen o ki Kaşani'nin kendisi de bu ilgisizliğin farkındadır ve sebebini de perişan halde olması şeklinde açıklıyor. Kelim Kaşani şiirlerinin bir başka olumsuz yönü, şiirlerine hakim olan umutsuzluk duygusudur. Kelim Kaşani'nin eserlerini araştıran Şems Lengerudi şöyle diyor. Kelim'in divanı üzerine umutsuzluk ve hüsran tozu konmuştur. Kelim'in şiirleri kendisiyle çağdaş olan diğer şairlerin aksine umutsuzluğu tüm benliğiyle hissettiğini gösterir. Nitekim Kelim Kaşani'nin şiir divanına baktığımızda içinde ölüm, baht, gam, gözyaşı, figan gibi sözcüklerin sık sık kullanıldığını fark ediyoruz.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahiler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin bir başka bölümünü de sona geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Biyolojik tehditler, ülkenin ve uluslararası kuruluşların sorumluluğu.
Değerli dinleyiciler, Biyolojik Tehditler, Ülkelerin ve Uluslararası Kuruluşların Sorumluluğu isimli seri sohbetimizin ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Rusya ve Amerika'nın biyolojik silahları olan yaklaşımını ele alacağız.
Çağdaş dünyamız ülkelerin güvenliğini tehlikeye atan tehditlerle doludur. Bu doğrultuda biyoterörizmin sıradan terörizm ve kimyasal silahlardan bile daha ciddi olduğu söylenebilir. Biyoterörizmde düşmanlar hem önlenmesi hem de bulunması ve keşfedilmesi yolları zor olan kimi gizli ve yıkıcı girişimlerde bulunur. Biyoterörizm hem toplumun sağlığını hem de güvenliğini hedef alan terörizm türüdür. Bu yüzden bu tür terörizmde diğer terörizm türleri gibi uluslararası hukukun açık ihlalidir. Sohbetimizin devamında Rusya ve Amerika'nın biyolojik silahlara bakışını ele almaya çalışacağız. Bu doğrultuda geçen bölümde de sözünü verdiğimiz gibi Rusya ve Amerika'nın kitle imha silahları, özellikle de biyolojik ve kimyasal silahları kullanmadaki performansını ve yaklaşımını ele alacağız.
Sovyetler Birliği'nin 1991 yılında dağılması ile Rusya Federasyonu, Sovyetler Birliği'nin kitle imha silahlarını ve donanımlarını kontrol altına aldı. Rusya ilk adımda silahların kontrol edilmesi anlaşmasını hayata geçirdi ve stratejik silahları sınırlandırma ve azaltma programına da katıldı. Bu program dahilinde ise kimi stratejik silah depolarını azalttı. Böylece Rusya'nın nükleer silah varlığı ortaya çıktı. Hali hazırda ise Rusya'da stratejik silahların tutulduğu depoların restorasyonu çalışmaları devam ediyor.
Nükleer alanda Sovyetler Birliği'nin programları ve çalışmaları 2. Dünya Savaşı'ndan itibaren başladı. İlk başarılı nükleer deneme ise 1949 yılında yapıldı. Rusya ayrıca NPT anlaşması üyesidir. Ancak yine de Rusya geniş çaplı nükleer silah depolarına sahip bir ülkedir. Biyolojik anlamda Sovyetler Birliği 1920 ila 1928 yılları arasında virüse dayalı çalışmalarına başladı. Ancak 1972 yılında biyolojik silahları yasaklama konvansiyonuna katılıp 1975 yılında bu konvansiyonu onayladı ve uyguladı. Rusya açık bir şekilde 1992 yılında biyolojik silahlar alanında saldırı ve savunma projelerini ve çalışmalarını yürüttüğünü itiraf etmiştir.
Sovyetler Birliği, Soğuk Savaş döneminde dünya genelinde en büyük kimyasal silah deposuna sahipti. Bu kimyasal silah deposunda fosgen boğucu gazı, kabartıcı gaz etmeni, hardal gazı ve sinir etmenleri barındırılıyordu. Moskova ayrıca araştırma programları çerçevesinde kimyasal silahların yıkıcı etkisini pekiştirmek amacıyla kimyasal sinir etmenli gazların etkisini 5 kat artırmıştır. Rusya'nın biyolojik silahlar alanındaki faaliyetlerinin muğlak ve kuşku uyandırıcı olmasına rağmen Rusya Savunma Bakanlığı bu husustaki değişiklikleri dikkatle izlediğini bildiriyor. Öyle ki Çin'de COVID-19 salgınının gelişmesi ve bu salgın hızlı bir şekilde diğer ülkelere yayılması ile Rusya Savunma Bakanlığı bir bildiri yayımlayarak Pentagon'un Gürcistan'daki Rusya sınırına yakın bölgede biyolojik silah çalışmalarının Moskova ve Pekin için tehdit sayıldığını bildirdi.
Rusya makamları Amerika'nın Gürcistan'da hem de Rusya sınırına yakın bölgelerde insani girişimler adı altında biyolojik çalışmalarının uluslararası konvansiyonlar ve kurallarının ihlali olduğunu düşünüyor. Rusya'nın Amerika'nın Gürcistan topraklarındaki girişimlerinden dolayı duyduğu kaygı aslında uluslararası kuralların ihlali ve de biyolojik anlaşmaların ayaklar altına alınmasından dolayı olmuştur. Gürcistan eski istihbarat bakanının Ruslara sunduğu bilgilerin analizi sonucu bu ihlallerinde olduğu ispatlandı. Aslında bu bilgiler ve istihbari paylaşımlar 10 yıl önce Rusya ile Gürcistan sınırına da yayılan Afrika vebasının Amerika'nın bölgedeki laboratuvarlarınca yayıldığını göstermektedir. Bu hastalık Rusya'ya dolaylı ve dolaysız bir şekilde 55 milyar dolar kadar zarar vermiştir. Rusya Savunma Bakanlığı'nın bu husustaki bildirisinde şu ifadelere yer veriliyor. Amerika, kimi mikrobik ve kimyasal silahlarla ilgili anlaşmaları göz ardı ederek barışçıl araştırmalar adı altında biyolojik ve kimyasal gücünü arttırmak istiyor.
Değerli dinleyiciler, sohbetimizin devamında Amerika'nın biyolojik ve kimyasal çalışmalarını ele alacağız.
İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Birleşik Krallık ve Japonya gibi ülkeler kapsamlı biyolojik silah programlarına sahipti. O sırada 1941'de Amerika Savaş Bakanı, Amerika Başkanı'na biyolojik silahlar araştırmaları için Ulusal Bilimler Akademisi kurması için dilekçe verdi. Amerika Biyolojik Silahlar Programı, Franklin Roosevelt tarafından 1943 yılında İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra başlatıldı. Amerika Biyolojik Silah Programı aslında askeri faaliyete dayanıyordu ve biyolojik eğitmenlerin üretimi kurumlar seviyesinden askeri laboratuvarlar seviyesine taşındı. 1950'ye kadar başlıca Amerika Biyolojik ve Kimyasal Silah Tesisleri, Amerika Ordusu Kimyasal Araştırma ve Mühendislik Bölümünün denetimi altında Camp Dietrich, Maryland'da bulunuyordu.
1950'den sonra Amerika Biyolojik Silahlar Üretimi programları devam etti. Öyle ki 1969 yılında Harvard Üniversitesi yaptığı araştırmalar çerçevesinde biyolojik silah üretimi programının Amerika lehine olmayacağını, çünkü rakipleri için de benzer imkanlar sunacağını bildirdi. Halkın tepkisi ve Amerika'nın yıkıcı biyolojik faaliyet raporunun detaylarının yayımlanmasını takiben Nixon yönetimi nihayet görünüşte biyolojik silah programını durdurma ve 1972 Biyolojik Silahlar ve Toksinler Sözleşmesi'ni imzaladı. 1943'teki biyolojik silah programının başlangıcından İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Amerika özellikle araştırma ve geliştirme alanlarında biyolojik silahlara $100 milyonlarca harcadı. Nixon dönemi biyolojik silah programının görünürde sona erdiğinin duyurulduğu dönemdi. Ancak bu alanın tahmini yıllık bütçesi yaklaşık $300 milyon kadar olduğu söylenmektedir.
Soğuk Savaş ile ilgili olan Kore Bilinmeyen Savaş ve Amerika ve Biyolojik Savaş kitabı bilgilerine göre Amerika'nın Kore Savaşı'nda yıkıcı biyolojik faaliyetleri hususunda birçok araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmalara göre Washington'un 1952'de biyolojik silah kullandığını doğrulanmıştır. Amerikalı teorisyen Noam Chomsky, Washington'un Küba'ya karşı biyolojik olarak yıkıcı eğitmenler kullandığına ve Amerika'nın Küba halkına karşı biyolojik silah kullandığına dair çok sayıda kanıt olduğuna inanıyor. 1962'de CIA ajanları Küba'ya ihraç edilen bir kesme şeker sevkiyatını ve ayrıca Newcastle hastalığına yakalatmak için Küba Hindilerini enfekte etme projesini başlattığı söyleniyor. 1971'de Küba hükümeti ülkenin batısında Afrika domuz hummasının patlak vermesinin ardından ortaya çıkan biyolojik krizden dolayı Amerika'yı sorumlu tuttu ve Washington'u Küba'ya biyolojik bir saldırı düzenlemekle suçladı.
Biyolojik araçların yıkıcı kullanım sürecinin oluşumunda büyük güçlerin rolünün çok belirgin ve ön planda olduğu söylenebilir. Biyolojik araçların askeri sömürü amacı ile kullanılması uzun zamandır var olan bir meseledir. Ancak bu araçların büyük güçler tarafından özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra geliştirilmesine modern ve yaygın bir biçimde başlandığı söylenebilir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri şu anda en yüksek biyolojik teknolojiye ve donanıma sahiptir. Amerika Birleşik Devletleri biyolojik silahların çok geniş bir üretim ve kullanım programına sahiptir ve belirtildiği gibi Washington, Kore ve Küba savaşlarının yanı sıra 1. ve 2. Fars Körfezi savaşlarında da yaygın olarak biyolojik silahları kullanmıştır.
...1970'lerde Nixon'un kararına göre Amerika görünüşte yıkıcı biyolojik programının sona erdiğini ilan etse de biyolojik eğitmenleri başka şekillerde kullanmıştır. Bu husus ise diğer ülkelerce de bilinmektedir. Örneğin Şubat 2020'de Rusya Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan bir raporda şöyle deniyordu: Amerika-Rusya sınırına yakın biyolojik silahlar yapmak için kullanılmak üzere 30 askeri laboratuvarda birkaç Rus vatandaşını test etti. Gürcistan'daki Amerika Logar merkezinden alınan bilgiler ve belgelerde bazı Amerika insansız hava araçlarının mikrop taşıdığını gösteriyor.
Küresel düzeyde koronavirüsün insan yapımı biyolojik bir silah veya araç olduğu henüz kanıtlanmamış olsa da Rusya'da politikacılar ve biyoloji uzmanları koronavirüsün Amerika askeri laboratuvarlarının içinden yayılan Amerika'nın biyolojik bir silahı olduğuna inanıyor. Bu bağlamda Rus Duması Başkan Yardımcısı Vladimir Zhirinovsky koronavirüsün yayılmasından Amerika'yı sorumlu tuttu ve şunları söyledi. Koronavirüsün dünyada yayılmasının başlıca sorumlusu Amerika'dır. Amerika biyolojik silah üretiminde aktif faaliyet göstermektedir.
Genel olarak Amerika'nın Çin ile ilişkilerinin durumu ve virüsün yayıldığı zaman dilimi göz önüne alındığında koronavirüsün Amerika'nın biyolojik bir silah olarak kabul edileceği fikrini büyük ölçüde güçlendiriyor. Amerika'nın Çin'e biyolojik saldırısının izleri daha önceki yıllara kadar uzanabilir. 2019 yılında Çin Dışişleri Bakanlığı, Amerika'nın Çin güvenlik güçleri tarafından keşfedilen Wuhan'daki Amerika konsolosluğuna gömülen biyoatıkları hakkında açıklamada bulunmasını istedi. Çin hükümeti iki katlı branda ile kaplı biyolojik etiketler içeren ve konsolosluğun 1,5 metre derinliğine gömülü 8 kap bulduğunu söyledi.
Biyolojik savaşın türlerinin ve tekniklerinin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi birkaç nedenden dolayı zordur. Bu nedenler arasında olayların doğru kayıt altına alınmaması, bulaşıcı hastalıklarla ilgili olaylar hakkındaki raporların eksikliği, önyargılar ve sabotajlar ve de belgelerin hükümetler tarafından gizlenmesine değinilebilir. Ancak kesin olan husus özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra büyük güçlerin özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Güvenlik Konseyi'nin diğer üyelerinin biyolojik silahların ve toksinlerin yasaklanması sözleşmesine bağlılık iddialarına rağmen askeri ve biyolojik testler ve çalışmalarını devam etmeleridir. Bu ülkeler bu çerçevedeki askeri çalışmaları ile küresel güvenliği de ciddi tehlike altında bırakmışlardır.
Değerli dinleyiciler, Biyolojik Tehditler, Ülkelerin ve Uluslararası Kuruluşların Sorumluluğu isimli seri sohbetimizin ikinci bölümünün sonuna geldik.
Hoşça kalın. Değerli dinleyiciler, İslami yaşam tarzında anahtar değerinde ince noktaları sizlerle paylaştığımız Yaşamın Anahtarları başlıklı kısa sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Her insan dış görünüşünü temiz tutmanın yanı sıra akla zarar veren veya gelişmesine mani olan etkenleri ve ruh sağlığını da gözetlemelidir. Kur'an-ı Kerim ve rivayetlerde kalbi canlandıran ve sağlığına katkı sağlayan bazı etkenler şöyle beyan edilmiştir. Kur'an-ı Kerim kıraat etmek, vaaz dinlemek, Allah'ı anmak, ölümü hatırlamak, düşünmek, hikmet nuru, kanaat önderleriyle muaşeret etmek, ilmi tartışmalara katılmak, iyi insanları ziyaret etmek, yoksulları yedirmek, yetimleri sevmek, günahlardan uzak durmak. Günlerden bir gün adamın biri Resulullah'ı ziyaret eder ve kendi kalbinin sertliğinden ve acımasızlığından şikayette bulunur. Allah Resulü şöyle buyurur: "Ne zaman kalbinin yumuşamasını arzu edersen yoksul birini yedir ya da bir yetimin başını okşa." İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurur: "Bilin ki nimetlerden biri servetin gelişliğidir. ve servetin bolluğundan daha iyisi sağlıktır. Ve sağlıktan daha iyisi gönül sağlığıdır. İmam Ali aleyhisselam bir başka yerde de şöyle buyurur. Kur'an-ı Kerim öğrenin ve üzerinde düşünün. Çünkü Kur'an-ı Kerim gönüllerin baharıdır. Ve nurundan şifa dileyin. Çünkü gönüllerin şifasıdır. İmam Ali aleyhisselam ayrıca gönlün imarı akıllı insanlarla oturup kalkmaktır şeklinde buyurur.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımıza önemli haberlerin özetleriyle son veriyoruz. İran Yargı Kurumu Başkanı İbrahim Reisi ve Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ikili ilişkilerin geliştirilmesi gereğini vurguladılar. İran Yargı Başkanı, İran, Irak ve bölgede mevcut güvenin şehitlerin kanına borçlu olduğunu bildirdi. İran İslami Şura Meclisi Başkanı Galibov, İran ve Rusya'nın 20 ve 50 yıllık uzun vadeli bir işbirliğini düşündüğünü söyledi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Erakçı, Amerika yaptırımları tamamen kaldırdığında İran'da yükümlülüklerine geri döner dedi. 120 Cumhuriyetçi temsilci Biden'a mektup yazdı ve nükleer anlaşmaya dönme çağrısında bulundu. İran Dışişleri Bakanı Zarif, 42 yıl geçti, biz hala güçlü bir şekilde ayaktayız dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Afganistan'ın Kabil kentinde meydana gelen bombalı saldırıları kınadı. Erdoğan, tüm partileri yeni anayasa çağrısında bulundu. Türkiye, Kuzey Irak'taki PKK mevzilerine yönelik operasyonlarına devam ediyor. Amerika, Suudilerin cinayetine İHA'larla karşılık veren Yemenlileri kınadı. Filistinli bir genç, Siyonist rejimin en büyük üssünden mühimmat ele geçirdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, Tahran'dan yaptığımız sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.
Thank you.